Ayrım 10. 33. Kaba oyalanmalar. Hayat sanki benden uzaklaşmış, o güne kadar hissettiğim gücünü ve rengini kaybetmiş, eşyalar bir zamanlar hissettiğim, parantez aç, ve hissettiğimin de ne yazık ki farkına varmadığım, parantezi kapa, güçlerini ve hakikiliklerini yitirmişlerdi. Yıllar sonra kendimi kitaplara verdiğim zaman, o günlerde hissettiğim sıradanlığı ve bayağılığı en iyi ifade eden satırları Fransız şair Gérard de Nerval'in bir kitabında okudum. En sonunda aşk acısından kendini asan şair, hayatının aşkını sonuna kadar kaybettiğini anlattıktan sonra Aurelia adlı kitabının bir sayfasında bundan sonra hayatın kendisine yalnızca kaba oyalanmalar bıraktığını söyler. Ben de öyle hissediyor, füsunsuz geçirdiğim günlerde yaptığım her şeyin kaba, sıradan ve anlamsız olduğu duygusundan kurtulamıyor ve bütün bu bayağılıklara yol açan şeylere, kişilere öfke duyuyordum. Ama en sonunda Füsun'u bulup onunla konuşacağıma, hatta ona sarılacağıma olan inancımı kaybetmemiştim hiç. Ve bu beni hem iyi kötü hayata bağlıyor, hem de daha sonra pişmanlıkla düşüneceğim gibi acımı uzatıyordu. O en kötü günlerden birinde, aşırı sıcak bir Temmuz sabahı, abim telefon edip birlikte pek çok başarılı iş yaptığımız Turgay Bey'in nişana çağrılmadığı için bize kırgın olduğunu, hatta ihalesini birlikte kazandığımız bir büyük çarşaf ihracatı işinden ayrılmak istediğini haklı bir öfkeyle, parantez aç, Osman ortağımızın adını davetliler listesinden benim sildirdiğimi annemden öğrenmişti, parantezi kapa, anlattığında bu işi hemen tatlıya bağlayacağımı, Turgay Bey'in gönlünü alacağımı söyleyerek onu yatıştırdım. Hemen telefon edip Turgay Bey'den bir randevu aldım. Ertesi gün öğleye doğru kavurucu sıcakta, Turgay Bey'in Bahçeli Evler'deki dev fabrikasına giden arabanın içinde şehrin gitgide çirkinleşen yeni apartmanlar, depolar, fabrikacıklar ve mezbeleyle kaplanan bu itici semtlerine bakarken aşk acım dayanılmaz gelmiyordu bana. Bunun nedeni Füsun'dan haber alabileceğimi ya da ondan söz açabileceğini sandığım birini görmeye gitmemdi elbette. Ama buna benzer başka durumlarda olduğu gibi, parantez aç, Kenan ile konuşurken ya da Şenay Hanım'a Taksim'de rastladığımda, parantezi kapa, içimdeki hoş heyecanın nedenini kendimden saklıyor, oraya yalnızca iş için gittiğime inanmaya çalışıyordum. Kendimi bu kadar kandırmasaydım, Turgay Bey ile iş görüşmemiz belki daha başarılı olurdu. Özür dilemek için ta İstanbul'dan gelmem zaten Turgay Bey'in gururunu okşamış, ona yetmişti. Bana iyi davrandı. İçinde yüzlerce kızın çalıştığı dokuma atölyelerini, tekstil makinelerinin başında çalışan genç kızları, parantez aç, bir tekstil makinesinin arkasında bana sırtını dönmüş olan bir Füsun hayaleti bir an kalbimi hızlandırarak beni asıl konuya hazırladı, parantezi kapa. Yeni ve modern yönetim binasıyla sıhhi kafeteryaları mağrur bir üsluptan çok, kendisiyle iş yapmamızın bizim için de iyi olacağını sezdirir, arkadaşça bir havayla gösterdi. Turgay Bey öğle yemeğini de kendisinin hep yaptığı gibi işçilerle birlikte kafeteryada yememizi istiyordu. Ama ben bunun ondan özür dilemek için yeterli olmadığına kendimi inandırdım ve aramızdaki derin konuları açmak için belki biraz içmemiz gerektiğini söyledim. Bıyıklı, sıradan yüzünde Füsun'u ima ettiğimi anladığını gösteren hiçbir ifade belirmedi. Nişan daveti konusunu da hala açmadığım için dikkatsizlikler hep olur, unutalım dedi mağrurca. Ama anlamazlıktan geldim ve aklı işinde olan bu çalışkan ve dürüst adamı beni Bakırköy'deki balık lokantalarından birine öğle yemeğine davet etmek zorunda bıraktım. Mustang marka arabasının içine girer girmez de bu koltuklarda Füsun ile defalarca öpüştüğü, sevişmelerinin ibrelerde aynada yansıdığı, daha 18 yaşında bile değilken onu sıkıştırdığı, ellediği aklıma geldi. Füsun'un ona dönmüş olabileceğini düşünüyor, bütün bu hayallerden utanmama, adamın büyük ihtimalle hiçbir şeyden haberi bile olmadığını irademle aklımdan geçirmeme rağmen kendimi hiç toparlayamıyordum. Lokantada iki berbat erkek gibi Turgay Bey ile karşı karşıya oturduğumuz zaman, üzeri kıllı elleriyle peçetesini kucağına yerleştirdiğini görünce, koca delikli burnuna, arsız ağzına yakından bakınca, her şeyin kötüye gideceğini, ruhumun acı ve kıskançlıkla daraldığını, toparlayamayacağımı hissettim. Garsona bana bak diyor, peçetesini Hollywood filmlerinden çıkma hareketlerle dudaklarına pansuman yapar gibi kibar kibar dokunduruyordu. Gene de kendimi tuttum ve durumu yemeğin yarısına kadar idare ettim. Ama içimdeki kötülükten kurtulmak için içtiğim rakı, içimdeki kötülüğü dışarı çıkardı. Turgay Bey son derece kibar bir dille bu çarşaf işindeki pürüzlerin halledildiğini, artık ortaklar arasında bir mesele kalmadığını, işlerimizin iyi gideceğini anlatıyordu ki, işlerimizin iyi gitmesi değil, bizim iyi insan olmamız önemli dedim. Kemal Bey dedi elimdeki rakı bardağına göz atarak, size, babanıza, ailenize büyük saygım var. Hepimizin sıkıntılı günleri olmuştur. Bizlerin bu güzel ve yoksul ülkede zengin olmak gibi Allah'ın ancak çok sevgili kullarına bağışlayabileceği bir talihimiz var. Şükredelim. Mağrur olmayalım, dua edelim. Öyle iyi olabiliriz ancak. Ben sizin bu kadar sofu olduğunuzu bilmiyordum dedim alaycılıkla. Kuzum Kemal Bey, benim kabahatim nedir? Turgay Bey, benim ailemden gencecik bir kızın kalbini yaktınız. Ona kötü davrandınız. Hatta parayla elde etmeye kalktınız. Şanzelize butikte çalışan Füsun anne tarafından çok çok yakın akrabamızdır. Suratı kül gibi oldu, önüne baktı. O zaman Füsun'un benden önceki sevgilisi olduğu için değil, bu aşktan sonra acılarını küllendirip normal burjuva hayatına başarıyla dönebildiği için Turgay Bey'i kıskandığımı anladım. Sizin akrabanız olduğunu bilmiyordum dedi şaşırtıcı bir iradeyle. Şimdi çok utanıyorum. Beni ailecek görmeye tahammül edemiyorsanız, nişanınıza bu yüzden davet edilmediysem size hak veriyorum. Babanız, abiniz de böyle mi düşünüyorlar? Ne yapalım, ortaklığı bırakalım mı? Bırakalım dedim, daha bu sözü söylerken pişman olarak. O halde kontratı fesheden siz oluyorsunuz dedi ve bir kırmızı Marlboro yaktı. Aşk acısına yaptığım yanlışın utancı da eklenmişti. Dönüş yolunda iyice sarhoş olmama rağmen arabayı kendim kullandım. İstanbul'da hele sahil yolunda surlar boyunca araba kullanmak ta 18 yaşımdan beri benim için büyük bir mutluluk olan bu zevk içimdeki felaket duygusu yüzünden şimdi bir işkenceye dönüşmüştü. Şehir de güzelliğini kaybetmişti sanki ve ondan kaçmak için gaza basıyordum. Eminönü'nde yeni caminin önündeki yaya köprülerinin altından geçerken az daha caddede yürüyen birini ezecektim. Yazıhaneye gelince yapabileceğim en iyi şeyin Turgay Bey ile ortaklığın sona ermesinin o kadar da kötü bir şey olmayacağına kendimi ve Osman'ı inandırmak olduğuna karar verdim. Bu ihale konusunu iyi bilen Kenan'ı çağırdım. Anlattıklarımı aşırı bir merakla dinliyordu. Olup bitenleri Turgay Bey kişisel nedenlerle bize kabalık ediyor diye özetledim ve bu çarşaf ihalesini tek başımıza yetiştirebilir miyiz diye sordum. Buna imkan olmadığını söyledi. Asıl sorunun ne olduğunu sordu. Turgay Bey ile yollarımızı ayırmak zorunda olduğumuzu tekrarladım. Kemal Bey, mümkünse bunu yapmayalım dedi Kenan. Abinizle görüştünüz mü? Bunun yalnız Satsat değil, öteki şirketler için de bir darbe olacağını, sözleşmede çarşaflar vaktinde yetiştirilemezse New York mahkemelerinde aleyhimize işleyecek çok ağır maddeler olduğunu söyledi. Abiniz durumdan haberdar mı diye yeniden sordu. Sanırım ağzımdan baca gibi tüten rakı kokusunu aldığı için de yalnız şirket için değil, benim için de dertleniyormuş pozu yapma hakkı görüyordu kendinde. Artık ok yaydan çıktı dedim. Turgay Bey olmadan götüreceğiz işi. Ne yapalım? Bunun imkansız olduğunu Kenan söylemese de biliyordum. Ama aklımın o makul yanı tamamen durmuş, bir olay çıkarmak, kavga etmek isteyen bir şeytana teslim olmuştu. Kenan abimle görüşmem gerektiğini tekrarlayıp duruyordu. Burada sergilediğim bu Satsat logolu küllüğü ve zımbayı o sırada Kenan'ın kafasına atmadım tabii ama atmak istedim. Gülünç bulduğum kravatının üzerinde küllükteki renk ve biçimlerin aynılarının olduğunu hayretle fark ettiğimi de hatırlıyorum. Kenan Bey, siz abimin şirketinde değil benim yanımda çalışıyorsunuz diye bağırdım ona. Kemal Bey, rica ederim, bunun tabii ki farkındayım dedi ukalaca. Ama nişanda beni abinizle siz tanıştırdınız ve ondan beri de onunla görüşüyoruz. Bu önemli konuda onu hemen aramazsanız çok üzülecek. Son günlerdeki sıkıntılarınızdan abiniz haberdar ve size destek olmak istiyor herkes gibi. Bu herkes gibi kelimeleri beni öfkeden çıldırtacaktı. Bir an onu hemen kovmayı düşündüm. Ama pervasızlığından korktum. Kafamın bir yanının bütünüyle köreldiğini, aşktan, kıskançlıktan, her nedense artık olup bitenleri doğru değerlendiremediğimi hissediyordum. Kapana kısılmış bir hayvan gibi derin bir acı çekerken, bana bir tek Füsun'u görmenin iyi geleceğinin fazlasıyla farkındaydım. Dünya umurumda değildi. Çünkü her şey zaten fazlasıyla lüzumsuz ve kabaydı. 34. Uzaydaki köpek gibi. Ama Füsun yerine Sibel'i gördüm. Acım o kadar artmış, beni öylesine teslim almıştı ki, şirket boşaldıktan sonra orada tek başına oturmanın beni, küçük gemisiyle uzayın karanlık sonsuzluğuna yollanan bu köpek gibi yalnız hissettireceğini anladım hemen. Herkes gittikten sonra Sibel'i yazıhaneye çağırmam, onda nişan öncesi cinsel alışkanlıklarımıza geri döndüğümüz izlenimini uyandırmıştı. İyi niyetli nişanlım, her zaman hoş bulduğum Sylvie marka kokusunu sürmüş, beni tahrik ettiğini çok iyi bildiği bu file taklidi çorapları ve yüksek topuklu ayakkabılarını giymişti. Buhranımın bittiğini sanarak aşırı bir mutlulukla geldiği için durumun aslında tam tersi olduğunu, onu içimdeki felaket duygusundan biraz olsun çıkabilmek, çocukken anneme sarıldığım gibi ona sarılabilmek için çağırdığımı söyleyemedim. Böylece Sibel, bir zamanlar keyifle yaptığı gibi önce beni divana oturttu, sonra hayali bir budala sekreteri zevkle taklit ederek yavaş yavaş soyundu ve tatlı tatlı gülümseyerek kucağıma oturdu. Saçlarının, boynunun, bana kendimi bütünüyle evde hissettiren kokusunun, o bildik güven verici yakınlığının beni ne kadar rahatlattığını anlatmayayım. Çünkü makul okur ve meraklı müze gezer, ondan sonra mutlulukla seviştiğimizi zannedip hayal kırıklığına uğrayabilir. Sibel de hayal kırıklığına uğradı. Ben ise ona sarılınca kendimi o kadar iyi hissettim ki bir süre sonra rahatlatıcı ve mutlu bir uykuya daldım ve rüyamda Füsun'u gördüm. Ter içinde uyandığımda hala birbirimize sarılmış yatıyorduk. İkimiz de hiç konuşmadan o düşünceli düşünceli, ben suçlu suçlu yarı karanlıkta giyindik. Caddeden geçen arabaların lambaları ve troleybüslerin boynuzlarının arada bir çaktığı mor şimşekleri mutlu günlerimizde olduğu gibi yazıhaneyi aydınlatıyordu. Nereye gidelim tartışmasına hiç girmeden fuayeye gittik ve mutlu kalabalık içerisindeki ışıltılı masamızda otururken Sibel'in ne kadar hoş, ne kadar güzel ve ne kadar anlayışlı olduğunu bir kez daha düşündüm. Bir saat şundan bundan konuştuğumuzu, masamıza oturup kalkan sarhoş dostlarla gülüştüğümüzü, garsondan Nurcihan'ın Mehmet ile gelip erkenden ayrıldıklarını öğrendiğimizi hatırlıyorum. Ama ikimizin de aklı artık kaçamayacağımız asıl konudaydı. Sessizliklerden anlaşılıyordu bu. İkinci bir şişe Çankaya şarabı açtırdım. Artık Sibel de çok içiyordu. Artık söyle dedi sonunda. Nedir mesele? Hadi. Bir bilsen dedim. Kafamın bir yanı bu meseleyi sanki bilmek, anlamak istemiyor. Yani sen de bilmiyorsun öyle mi? Evet. Bence benden çok biliyorsun dedi Sibel gülümseyerek. Nasıl bir şey bu bildiğim sence? Benim senin derdin hakkında ne düşündüğüm seni endişelendiriyor mu diye sordu. Bu meseleyi çözemeyip seni kaybetmekten korkuyorum. Korkma dedi. Sabırlıyım ve seni çok seviyorum. Söylemek istemiyorsan da söyleme. Olay hakkında yanlış fikirlerim de yok. Huzursuz olma. Vaktimiz var. Ne gibi yanlış fikirler? Mesela homoseksüel filan olduğunu düşünmüyorum dedi. Hem gülümseyerek hem de beni rahatlatma isteğiyle. Sağ ol başka. Cinsel bir hastalık ya da derin bir çocukluk acısı falan gibi şeylere de inanmıyorum. Ama sana bir psikoloğun iyi geleceğini de düşünüyorum. Ayıp bir şey değil psikoloğa gitmek. Avrupa'da, Amerika'da herkes gidiyor. Tabii bana anlatamadığını ona anlatman lazım. Hadi canım anlat bana, korkma affedeceğim. Korkuyorum dedim gülümseyerek. Dans edelim mi? O zaman senin bildiğin ve benim bilmediğim bir şey olduğunu kabul ediyorsun. Matmazel, lütfen dans isteğimi geri çevirmeyin. Ah Monsieur, dertli bir adamla nişanlıyım ben dedi ve dansa kalktık. Bu ayrıntıları o sıcak Temmuz gecelerinde burada menülerini ve bardaklarını sergilediğim gece kulüplerine, davetlere ve lokantalara gidip bol bol içerek aramızda geliştirdiğimiz tuhaf yakınlığa, özel dile ve kelimeyi doğru kullanıyor muyum bilmiyorum ama yoğun sevgiye örnek olsun diye kaydediyorum. Cinsel aşkla değil, çok güçlü bir şefkatle beslenen bu sevgi, gece yarıları artık ikimiz de iyice sarhoşken dans edişimizi kıskançlıkla seyredenlerin de tanık oldukları gibi, tenin ve gövdenin çekiminden de bütünüyle uzak değildi. Uzaktaki orkestranın çaldığı Güller ve Dudaklar ya da Diz Şokey'in, parantez aç, o zamanlar Türkiye'de yeni bir işti, parantezi kapa, çaldığı parçalar nemli yaz gecesinde sessiz ve kıpırtısız ağaçların yaprakları arasında gezinirken kollarımın arasındaki sevgili nişanlıma tıpkı yazıhanedeki divanda yatarken sarıldığım gibi içten gelen bir korunma duygusu, bir paylaşma zevki ve yoldaşlık gücüyle sarılır, boynunun, saçlarının bana huzur veren kokusunu içime çeker, kendimi uzaya yollanmış astronot köpek gibi yalnız hissetmemin yanlış olduğunu, Sibel'in her zaman yanımda olacağını anlayarak ona sarhoşlukla sokulurdum. Bizim gibi romantik başka çiftlerin bakışları arasında bazen dans pistinde sendeler, hatta sarhoşluktan yere yuvarlanacak gibi olurduk. Alelade dünyadan bizi uzaklaştıran bu yarı tuhaf, yarı sarhoş halimiz Sibel'in hoşuna giderdi. İstanbul'un sokaklarında komünistlerle milliyetçiler birbirlerini kurşunlar, bankalar soyulur, bombalanır, kahveler makineli tüfeklerle taranırken bizim esrarengiz bir acı yüzünden bütün dünyayı unutuşumuz Sibel'e bir derinlik duygusu verirdi. Daha sonra masaya oturunca Sibel zil zurna sarhoş halde esrarengiz konuyu yeniden kurcalar ama konuşa konuşa onu anlamak yerine kabul edilebilir bir şey haline getirirdi. Böylece Sibel'in gayretleriyle benim tuhaflığım, hüznüm ve onunla sevişememem, nişanlımın evlilik öncesi bana bağlılık ve şefkatini sınavdan geçirdiği hafif bir acıya, bir süre sonra unutulacak sınırlı bir trajediye indirgeniyordu. Sürat motorlarına binip birlikte gezdiğimiz kaba ve yüzeysel zengin dostlarımızdan kendimizi sanki benim acım sayesinde ayırabiliyorduk. Verilen bir davetin sonunda yalının iskelesinden boğaza atlayan sarhoşlara katılmamız gerekmiyordu. Çünkü biz zaten benim acım ve tuhaflığım sayesinde farklı olmuştuk. Acımı Sibel'in bu kadar içten bir vakarla sahiplendiğini görmek bana mutluluk veriyor, bu bizi birbirimize bağlıyordu. Ama bütün bu sarhoş vakar içinde ben gecenin bir anında uzakta Eskişehir hatları vapurlarından birinin kederli düdüğünü işitince ya da kalabalık içerisinde en beklenmedik yerde birisini füsun sanınca yüzümde beliren tuhaf ifadeyi Sibel acıyla fark eder ve karanlık tehlikenin sandığından çok daha korkutucu olduğunu sezerdi. Bu sezgileri yüzünden Sibel, önce arkadaşça bir şefkatle tavsiye ettiği psikanalizi, Temmuz'un sonuna doğru olmazsa olmaz bir şarta çevirdi ve ben de onun harika yoldaşlığını ve şefkatini kaybetmemek için kabul ettim. Dikkatli okurun aşk hakkındaki incilerini hatırlayacağı psikanalizci ünlü Türk ruh doktoru o sırada Amerika'dan yeni dönmüş, İstanbul'da dar bir sosyete çevresine mesleğinin ciddiyetini papyonu ve piposuyla kabul ettirmeye çalışıyordu. Yıllar sonra müzemizi kurarken o günden aklında ne kaldığını sormak ve bu papyonu ve pipoyu bulup müzemize bağışlamasını rica etmek için ona gittiğimde benim o günkü dertlerimden hiçbir şey hatırlamadığını, dahası İstanbul sosyetesince artık çok iyi bilinen acıklı hikayemden bile haberdar olmadığını anladım. Beni o günlerde gelen pek çok müşteri gibi sırf meraktan kapısını çalan sağlıklı biri olarak hatırlıyordu. Ben ise hasta oğlunu doktora götüren anne gibi Sibel'in ısrarla benimle birlikte gelmek isteyişini ve ben bekleme odasında otururum canım deyişini unutamam hiç. Ama onun gelmesini istememiştim. Sibel, batı dışı ülkelerin, özellikle İslam ülkelerinin burjuvalarının yerinde sezgisiyle, psikanalizi aile içi dayanışma ve sır paylaşma yoluyla tedavi alışkanlığı olmayan batılılar için icat edilmiş, bilimsel bir sır verme ritüeli olarak görürdü. Havadan sudan söz ettikten ve gerekli bilgi formlarını titizlikle doldurduktan sonra, sorunumu sorunca doktora, bir an sevgilimi kaybettiğim için kendimi uzaya yollanmış bir köpek gibi yalnız hissettiğimi söylemek geldi içimden. Ama derdimin, sevdiğim, güzel ve çok çekici nişanlımla nişanlandıktan sonra sevişememek olduğunu söyledim. O da bana isteksizliğimin nedenini sordu. Parantez aç, halbuki bu nedeni o bana söyleyecek sanıyordum. Parantezi kapa. Allah'ın yardımıyla aklıma geliveren cevabı bugün, olaylardan yıllar sonra hatırladıkça hala gülümser, biraz doğru da bulurum. Hayattan korkuyorum galiba doktor bey. Bir daha ziyaretine gitmediğim ruh doktorum son söz olarak "Hayattan korkmayın Kemal Bey" diyerek uğurladı beni. 35. Koleksiyonumun ilk çekirdeği. Ruh doktorunun verdiği cesaretle kendimi kandırdım. Budalaca hastalığımın hafiflediğine hükmettim ve uzun zamandır kendime yasakladığım hayatımın kırmızı ile işaretli sokaklarında biraz yürüme hevesine kapıldım. Alaaddin'in dükkanının önünden geçmek, küçükken annemle alışverişe çıktığımız sokakların, dükkanların havasını koklamak, ilk birkaç dakika bana o kadar iyi geldi ki hayattan gerçekten korkmadığımı ve hastalığımın gerilediğini sandım. Bu iyimserlikle Şanzelize butiğin önünden de hiçbir aşk acısı hissetmeden geçerek her şeyin normale döndüğüne kendimi inandırma hatasına düştüm. Ama dükkanı uzaktan görmek bile aklımı başından almaya yetti. Zaten tetiklenmeyi bekleyen acı bir anda ruhumu kararttı. Hemen bir çare bulma umuduyla Füsun'un dükkanda olabileceğini düşündüm. Kalbim hızlandı. Kafam karışıp kendime güvenim azalınca karşı kaldırıma geçtim ve vitrinden içeri baktım. Füsun oradaydı. Bir an bayılacak gibi oldum. Kapıya koştum. Tam içeri girmek üzereyken gördüğümün o değil, bir hayaleti olduğunu anladım. Onun yerine işe bir başkası alınmıştı. Bir an ayakta duramayacağımı hissettim. Gece kulüplerinde, davetlerde dans ederek yaşadığım hayat şimdi bana inanılmayacak kadar sahte ve bayağı gözüküyordu. Dünyada birlikte olmam, sarılmam gereken tek kişi vardı. Hayatımın tek merkezi başka bir yerdeydi ve kaba oyalanmalarla boşu boşuna kendimi kandırmam hem kendime hem ona saygısızlıktı. Nişandan sonra hissettiğim pişmanlık ile karışık suçluluk duygusu şimdi dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştı. Ben Füsun'a ihanet etmiştim. Yalnızca onu düşünmeliydim. Bir an önce ona en yakın olabileceğim yere varmalıydım. 8-10 dakika sonra merhamet apartmanındaki yatağımızda yatıyor, Füsun'un çarşafları sinmiş kokusunu bulmaya çalışıyor, onu gövdemin içinde hissetmek, sanki o olmak istiyordum. Yataktaki kokusu azalmış, hafiflemişti. Çarşafa bütün gücümle sarıldım. Acı dayanılmaz olunca uzanıp sehpanın üzerindeki camdan kağıt ağırlığını elime aldım. Camın üzerine Füsun'un elinin, teninin ve boynunun o güzel kokusu hafifçe sinmişti ve kokladıkça ağzıma, burnuma ve ciğerlerime hoş bir şekilde vuruyordu. Bu kokuyu koklayarak, cam ağırlıkla oynayarak yatakta çok uzun bir süre öyle kalmışım. Sonradan hatırlayıp hesapladığıma göre cam kağıt ağırlığını ona 2 Haziran tarihli buluşmamızda hediye olarak getirmiş, o da annesini şüphelendirmemek için aldığım pek çok hediye gibi ağırlığı da evine götürememişti. Sibel'e doktora yaptığım ziyaretin uzun sürdüğünü, herhangi bir itirafta bulunmadığımı, adamın bana verecek bir şeyi olmadığını, ona bir daha gitmeyeceğimi ama kendimi biraz daha iyi hissettiğimi söyledim. Merhamet apartmanına gidip yatağa yatmak, bir eşya ile oyalanmak bana iyi gelmişti. Ama 1,5 gün sonra acım yeniden eski haline döndü. 3 gün sonra gene oraya gidip yatağa uzanıp Füsun'un dokunduğu bir başka eşyayı, rengarenk boyaları kurumuş bir yağlı boya fırçasını, tıpkı yeni bir eşyayı ağzına sokan çocuk gibi ağzıma, tenime değdirdim. Acım gene bir süreliğine yatıştı. Bir yandan da artık bu işe alıştığımı, tıpkı bir uyuşturucu gibi bana teselli veren eşyalara bağımlı olduğumu ve bu bağımlılığın da Füsun'u unutmama hiç yaramayacağını düşünüyordum. Ama merhamet apartmanına gidişlerimi yalnız Sibel'den değil, sanki kendimden de sakladığım, 2-3 günde bir ikişer saat süren bu ziyaretleri sanki hiç yapmamışım gibi davrandığım için hastalığımın yavaş yavaş dayanılabilir bir ölçüye indiğini de hissediyordum. İlk başlarda bu eşyalara, dededen kalma kavukluklara, Füsun'un kafasına koyup maskaralık ettiği bu fese ya da giydiği annemin bu eski ayakkabılarına, parantez aç, annemle ayakları aynı numaraydı, 38, parantezi kapa, bakışım bir koleksiyoncu gibi değil, ilaçlarına bakan bir hasta gibiydi. Füsun'u hatırlatan eşyalara acımı dindirmek için hem ihtiyacım vardı, hem de acım dinince hastalığımı hatırlattıkları için bu eşyalardan ve o evden kaçmak istiyor, iyimserlikle hastalığımın hafiflediğini düşünüyordum. Bu iyimserliğim bana cesaret veriyor, eski hayatıma yeniden döneceğimi, yakında Sibel ile sevişmeye başlayabileceğimi, sonra onunla evleneceğimizi ve normal ve mutlu bir evlilik hayatına başlayacağımı hem sevinç hem de acıyla hayal ediyordum. Ama bu ilk iyimserlik anları kısa sürer, bir gün geçmeden özlem ağır bir acıya, 2 günde de dayanılmaz bir ızdıraba dönüşür, o zaman gene merhamet apartmanına gitmem gerekirdi. Apartmana girince ya çay fincanı, unutulmuş bir toka, cetvel, tarak, silgi, tükenmez kalem gibi bana onunla yan yana oturmanın zevklerini hatırlatan eşyalara yönelir, ya da annemin eski ve işe yaramaz diye buraya attığı eşyalar arasından Füsun'un ellediği, oynadığı, elinin kokusunun sindiği bir şeyleri arayıp bulur ve onlarla ilgili hatıraları tek tek gözümün önünden geçirerek koleksiyonumu genişletirdim. 36. Aşk acımı yatıştıracak küçük bir umut için. Burada sergilediğim mektubu, koleksiyonumun ilk eşyalarını ortaya çıkardığım bu önemli günlerde yazdım. Mektubu zarfın içinde bırakmamın nedeni, hikayemi uzatmamak ve 20 yıl sonra Masumiyet Müzesi'ni kurarken bile hala duyduğum utançtır. Bu kitabın okuru ya da müze gezer mektubu okuyabilseydi, Füsun'a düpedüz yalvardığımı görecekti. Ona yanlış davrandığımı, çok pişman olduğumu, çok acı çektiğimi, aşkın çok kutsal bir duygu olduğunu, bana geri dönerse Sibel'den ayrılacağımı yazmıştım. Sonuncusunu yazdıktan sonra da pişman olmuştum. Sibel'den şartsız şurtsuz ayrıldığımı yazmalıydım. Ama o akşamda küp gibi içip Sibel'e sığınmaktan başka bir çarem yoktu ve elim o kadarını yazmaya varmıyordu. Metninden çok varlığı önemli olan mektubu 10 yıl sonra Füsun'un dolabında bulunca onu yazdığım günlerde kendimi ne kadar çok kandırdığımı şaşarak gördüm. Bir yandan Füsun'a olan aşkımın şiddetini, çaresizliğimi kendimden saklamaya çalışıyor, yakında ona kavuşacağıma ilişkin saçma sapan ipuçları icat edip kendimi kandırıyor, diğer yandan da Sibel ile ileride kuracağım mutlu aile hayatının hayallerinden vazgeçemiyordum. Bu sonuncusunu yapıp, yani Sibel ile nişanı bozup, bu mektubu götüren Ceyda'nın aracılığıyla Füsun'a evlenme mi teklif etseydim? Aklımın köşesinden bile geçirmediğimi sandığım bu fikir, Füsun'un güzellik yarışmasından sevgili arkadaşı Ceyda ile buluştuğumuzda birden bütün ayrıntılarıyla gözümde canlandı. Aşk acılarımın kasvetinden bıkmış olan müze gezere güzel bir gazete kesiği sergiliyorum burada. Füsun'un güzellik yarışmasından arkadaşı Ceyda'nın yarışma için çekilmiş resmi ve hayatının amacının hayallerindeki ideal erkekle mutlu bir evlilik olduğunu söylediği bir röportajı. Acıklı hikayemin bütün ayrıntılarını ta başından beri bilen ve aşkımı saygıyla karşılayan ve bu güzel gençlik fotoğrafını cömertçe müzeme bağışlayan Ceyda Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Acıyla yazdığım mektubu annesinin eline geçmesin diye Füsun'a postayla değil Ceyda ile yollamaya karar verince sekreterim Zeynep Hanım'ın yardımıyla onu arayıp buldum. Füsun'un benimle olan ilişkisini baştan beri bütün ayrıntılarıyla açtığı bu arkadaşı onunla önemli bir konuda görüşmek istediğimi söyleyince hiç nazlanmadı. Maçka'da buluştuğumuzda aşk acımı Ceyda'ya açmaktan utanmadığımı hemen fark ettim. Belki her şeyi olgunlukla anladığını hissettiğim için, belki de o sıra Ceyda'nın çok ama çok mutlu olduğunu gördüğüm için. Gebe kalmış, bu yüzden de Sedircilerin oğlu, zengin ve muhafazakar sevgilisi onunla evlenmeye karar vermişti. Bunları benden saklamadığı gibi yakında düğününün yapılacağını da söyledi. Orada Füsun ile karşılaşabilir miydim? Füsun neredeydi? Ceyda bu sorulara geçiştiren cevaplar verdi. Füsun onun kulağını bükmüş olmalıydı. Taşlık Parkı'na doğru yürürken aşkın derinliği ve ciddiyeti üzerine derin ve ciddi sözler söyledi. Onu dinlerken gözüm uzaktaki Dolmabahçe Camii'ne çocukluğumdan kalma ve rüyalardan çıkma bir görüntüye takılmıştı. Çok fazla ısrar edip Füsun'un nasıl olduğunu bile soramadım. Ceyda'nın benim en sonunda Sibel'den ayrılıp Füsun'la evleneceğimi, böylece ailece görüşeceğimizi umutla hayal ettiğini hissettiğim gibi bu hayallere kendimin de katıldığını fark ettim. Temmuz öğleden sonrasında girip oturduğumuz Taşlık Parkı'nın manzarası, Boğaz'ın girişinin güzelliği, önümüzdeki dut ağaçları, kır kahvesinin masalarında oturup Meltem gazozu içen aşıklar, bebek arabalarıyla gelmiş anneler, ileride kumda oynayan çocuklar, çekirdek ve leblebi yiyip gülüşen üniversite öğrencileri, çekirdek kabuklarını gagalayan bir güvercinle iki serçe, bütün bu kalabalık unutmakta olduğum bir şeyi, hayatın sıradan güzelliğini hatırlatıyordu bana. Bu yüzden Ceyda gözlerini kocaman kocaman açıp mektubu Füsun'a vereceğini, onun da bana mutlaka bir cevap vereceğine iyi niyetlerle inandığını söyleyince büyük bir umuda kapıldım. Ama hiçbir cevap gelmedi. Ağustos ayının başında bir sabah aldığım bütün önlemlere, teselli usullerine rağmen acımın hiç hafiflemediğini, tam tersi hala düzenli bir şekilde arttığını kabul etmek zorunda kaldım. Yazıhanede çalışırken ya da telefonda birisiyle tartışırken aklım Füsun hakkında bir düşünce üretmiyordu. Ama karnımdaki ağrı bir çeşit düşünce şeklini almış, aklımın içinde elektrik akımı gibi sessizce ve hızla dolaşıyordu. Aşk acımı yatıştıracak küçük bir umut için yaptığım çeşitli şeylerde ilk başta belli bir rahatlık veriyor ya da beni oyalıyordu. Ama uzun vadede hiçbir işe yaramıyordu. Uğur'a esrarengiz işaretlere ve gazetelerdeki yıldız falı köşelerine merak salmıştım. En çok Son Posta'daki Burcunuz Gününüz köşesine ve Hayat dergisindeki gözlemlere inanıyordum. Uzmanın akıllısı biz okurlara, özellikle de bana hep bugün sevdiğiniz birinden bir işaret alacaksınız derdi. Başka burçlarda doğanlar için de sık sık böyle yazıyorlardı ama çok da haklı ve inandırıcıydılar. Burç yıldız falı köşelerini dikkatle okurdum ama yıldızlara, astrolojiye hiç inanmaz, içi sıkılan ev kadınları gibi saatlerce burçlarla oyalanamazdım. Derdim acildi. Kapı açılıyorsa, içeri giren kadın olursa Füsun'a en sonunda kavuşacağım, erkek olursa kötü olacak derdim kendi kendime. Dünya, hayat, her şey insanın her an falına bakabilmesi için Allah'ın bize gösterdiği işaretlerle kaynaşıyordu. Caddeden geçen ilk kırmızı araba soldan geçerse Füsun'dan bir haber alacağım. Sağdan gelirse daha bekleyeceğim der. Satsat'ın penceresinden yoldan geçen arabaları sayardım. Vapurdan iskeleye ilk atlayan ben olursam Füsun'u yakında göreceğim derdim ve daha halat atılmadan iskeleye atlardım. İlk atlayan eşektir diye arkamdan bağırırdı halatçılar. Sonra bir vapurun düdüğünü işitir, bunu bir uğur olarak görür, gemiyi hayal ederdim. Üst geçitteki merdivenin basamakları tek sayıysa Füsun'u yakında göreceğim derdim. Basamakların çift çıkması acımı artırır, uğurumu tutması ise beni bir an rahatlatırdı. En kötüsü gecenin ortasında acıdan uyanmak ve uykuya devam edememekti. O zaman rakı içer, çaresizlikten üstüne birkaç kadeh viski ya da şarap yuvarlar, bilincimi bana huzursuzluk veren ve bir türlü de susmayan bir radyoyu kapatır gibi kapatmak isterdim. Birkaç kere gece yarısı elimde rakı kadehi, annemin eskimiş destesiyle falıma baktım. Pasyans açtım. Birkaç gecede babamın çok az kullandığı zarlarını, her seferinde bunun son olduğunu düşünerek binlerce kere attım. İyice sarhoş olunca acımdan tuhaf bir zevk aldığımı, durumumu aptalca bir gururla kitaplara, filmlere, operalara layık bulduğumu hissederdim. Suadiye'deki yazlık evde kaldığım bir gece, sabaha birkaç saat kala gene uyuyamayacağımı anlayınca deniz tarafındaki terasa karanlıkta sessizce çıktım. Bir şezlonga uzandım ve çam kokuları içerisinde adaların titreyen ışıklarını seyrederek uyumaya çalıştım. ''Sen de mi uyuyamıyorsun?'' diye fısıldadı babam. Karanlıkta yanımdaki şezlongda uzandığını fark etmemiştim. ''Bu ara uyuyamıyorum bazı geceler.'' diye fısıldadım suçlulukla. ''Merak etme, geçer.'' dedi şefkatle. ''Daha gençsin. Acılar yüzünden uykusuz kalmak için daha çok erken, korkma. Ama benim yaşıma gelince hayatta pişman olduğun şeyler varsa sabahlara kadar yıldızları sayarak bekliyorsun. Sakın pişman olacağın bir şey yapma.'' ''Peki baba.'' diye fısıldadım. Az sonra biraz olsun acımı unutup uyuyakalacağımı anladım. Babamın o gece giydiği pijamanın yakasını ve bende hep hüzün uyandıran tek terliğini burada sergiliyorum. Belki önemsiz bulduğum için, belki de okurların ve müze gezerlerin beni daha fazla küçümsemesini istemediğim için o sıralarda alışkanlık edindiğim bir iki şeyi sizlerden saklamıştım. Ama hikayemizin anlaşılabilmesi için şimdi onlardan birini kısaca itiraf edeceğim. Öğle tatillerinde sekreterim Zeynep Hanım kalabalıkla birlikte yemeğe çıkınca bazen Füsunlara telefon ediyordum. Telefona Füsun hiç çıkmıyordu. Demek ki gittiği yerden hala dönmemişti. Babası da yoktu ortalıkta. Telefonu hep Nesibe hala açıyordu. Demek ki dikişlerini evde dikiyordu. Ama bir gün Füsun'un açacağını umuyordum. Nesibe halanın ağzından Füsun hakkında bir şey kaçırmasını umutla beklerdim. Ya da Füsun'un arkadan bir şey söyleyeceğini zanneder, hiç konuşmadan sabırla beklerdim. Telefon açılınca başta hiçbir şey dememek daha kolaydı da, sessizlik uzayıp Nesibe hala konuştukça kendimi tutmam güçleşirdi. Çünkü Nesibe hala çok fazla telaşlanır, korkusunu, öfkesini, telaşını hemen belli eder, bir telefon sapığının çok hoşuna gidecek şekilde kıvranırdı. ''Alo, alo, kimsiniz? Kim o? Kimi aradınız? Konuşsana Allah aşkına. Alo, alo, kimsin sen? Niye arıyorsun?'' gibi kelimelerden sınırsız sayıda düzenleme yapar, korku, telaş, öfke belirtileri gösterir, açar açmaz telefonu kapamak ya da benden önce telefonu kapamak aklına hiç gelmezdi. Zaman geçtikçe bu uzak hısmımın telefonlarım karşısında gözü arabanın lambasına takılmış tavşan gibi davranması bende bir keder ve çaresizlik duygusu uyandırmaya başladı ve bu alışkanlığımı bırakmayı başardım. Füsun'dan hiçbir iz yoktu.